Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'de bu hafta Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan dostluğunun parçalanışının ikinci ve son kısmını anlattık. Hazırsanız başlayalım. Abdullah Gül'ün eşi Harunisa Hanım, belki eşinden 15 yaş küçük olduğu için, belki de eşinin tüm olaylara karşı sürdürdüğü aşırı derecede sakinlikten dolayı daha cevval bir tarza sahipti. Türkiye'nin ilk başörtülü First Lady'si, eşinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden beri hep gündemde olmuş, ancak sessizliğini pek bozmamıştı. Ancak o gün işler değişecekti. Harunisa Hanım'ın ilk tepkisi Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi'ye oldu. Girişte kendisine selam veren Selvi'ye elini uzatmayan Harunisa Gül,
"Sizinle tokalaşmak istemiyorum, çok kırgınım,"
dedi. Köşkte herkes bir anda buz kesmişti. Harunisa Hanım'ın bir sonraki kurbanı ATV'nin Ankara temsilcisi Mehmet Akarcı oldu. Kılıçlarını çeken Gül, Akarcı'ya da
"Hep akıl veriyordunuz, şimdi de bir akıl verin. Bakıyorum fotoğrafta herkesle birliktesiniz,"
sözleriyle tepkisini gösterdi. Köşkte resmen First Lady rüzgarı esiyordu. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemezken Harunisa Hanım içini gazeteci Murat Yetkin'e döktü.
"Bizi çok üzdüler. Şimdi fotoğrafta yer almak için yarışıyorlar. Bizi hiçbir şey görmüyor, bilmiyor sanıyorlar. Her şeyin farkındayız."
Harunisa Hanım sözlerini sürdürdü.
"Abdullah Bey kibarlığından bir şey söylemiyor. Kendisine çok saygısızlıklar yapıldı. Bazı günler ben okuyup üzülmeyeyim diye gazeteleri önümden alıyordu. Ben girip hakkında yazılanları okumayayım diye interneti kapattığı zaman oldu."
Harunisa Hanım'ın şu ana kadar söyledikleri yeteri kadar sarsıcı değilmiş gibi asıl bombayı son cümlelerinde patlattı.
"Yeter artık. 28 Şubat sürecinde bile bunları yaşamadık. Susmayacağım. İntifadayı ben başlatacağım."
Harunisa Gül'ün sözleri tüm Türkiye'de bomba etkisi oluşturdu. AK Parti kulislerine ise bomba değil, resmen atom bombası gibi düştü. Harunisa Hanım açıkça ifade etmese de kendilerine yapılan saygısızlıklara izin verdiği için resmen başbakan hedef almıştı. Türkiye'de İslamcıların en büyük travmalarından olan 28 Şubat'ı örnek göstererek o gün bile bunları yaşamadık diyen Gül, açıkça bir yıldır üstlerine gelen AK Parti medyasıyla hesaplaştı. Yine aynı gece eşi kadar sert demeçler vermeyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sessizliğini bozdu ve kendisine AK Parti'den büyük saygısızlıklar yapıldığını söyleyerek eşinin zehir zemberek açıklamalarına dolaylı yoldan katıldığını gösterdi. Gül ailesi Çankaya'yı terk ederken gerisinde büyük bir kırgınlık bıraktı. Gül İstanbul'a döner dönmez ilk iş olarak Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti. Bu ziyaret de oldukça anlamlıydı. Gül belki de 14 sene önce yollarını ayırdığı hocasından özür dilemek istemişti. Tüm bu yaşananlara rağmen kırgınlıkları unutup ilişkide yeni bir sayfa açmak mümkündü. Her şey Gül'ün yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasıyla düzelebilirdi. Ancak öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temayülde Gül'ün çıkmasına rağmen başbakanlığı Davutoğlu'na verdi.
"Kongrede delegelerimizin takdiriyle genel başkan olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümetinin başbakan adayı da, belki biraz acele ediyorum ama, mevcut Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu."
Çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül'ün 11 sene önce kendisine bıraktığı başbakanlık koltuğunu Gül'e vermeyerek adeta tüm köprüleri attı. Abdullah Gül artık 64 yaşında emekli bir cumhurbaşkanıydı ve kurucusu olduğu partide hiçbir görevi yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü resmen emekliye sevk etmiş, sıfatlarını elinden alıp unutulmaya terk etmişti. Gül ise her zamanki ihtiyatlı sessizliğiyle beklemeye koyuldu. Artık o da kendi yolunda ilerleyecekti. Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en kanlı başarısız darbe girişimini atlattı. Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, her ne kadar 15 Temmuz akşamı son derece kararlı bir şekilde girişimi lanetlese de, Erdoğan'ın yakın çevresinde mimli ve Gülen'e yakın bir karakterdi. Gülencileriyle AK Parti savaşının yeni yeni ateşlendiği zamanlarda, o günlerde henüz tam anlamıyla kriminalize edilmemiş olan Gülenci medya ve cemaat önde gelenleri Abdullah Gül'e umut bağlamış ve Gül'ü öven haberlere, yazılara imza atmışlardı. Hatta ve hatta yine savaşın henüz ilk safhalarında Fethullah Gülen, Gül'e uzun bir mektup göndererek sürece müdahil olmasını rica etmişti. Abdullah Gül de 17 Aralık 2013-15 Temmuz 2016 arasında geçen dönemde Erdoğan'ın Gülencilere yönelik sert sözlerine destek vermemiş ve sessiz bir dönem geçirmişti. Tüm bunlardan dolayı Abdullah Gül iyiden iyiye AK Parti çevresinden kopmuş ve uzaklaşmıştı.
Önümüzdeki günlerde intifada başlatmayı düşünüyor musunuz, yoksa siyaseten sadece emekli misiniz
bunlardan? Çok güzel soru sordun. Bravo. Tebrik ederim sen. Var mı başka soracağınız? Var mı başka bir sorunuz?
Gül sessizliğini işte o günlerde bozdu. 2016 yılının Mart ayında Kayseri'de yakından tanıdığı Boylak ailesinin FETÖ kapsamında soruşturmaya alınmasına tepki gösterdi. Boydaklara destek verdi.
Boydak ailesi çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliğiyle bilinen bir aile. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden ümit ederim ki daha fazla rencide edilmezler.
15 Temmuz darbe girişimi bastırılıp Gülen cemaati topyekün FETÖ adıyla bir terör örgütü olarak devlet literatürüne girdiğinde koyu reisçiler ve pelikan tayfası Gül'e inceden dokundurmalar yapıyor, sizinkileri kurtaramadın minvalinde yazılar geliyordu. Türkiye'nin o hal sürecinde başkanlık referandumuna ilerlediği süreç boyunca bu sefer ilişkileri düzeltip yeni bir sayfa açma fırsatı Gül'ün eline geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de düzenlenecek Evet mitingine Bülent Arınç vasıtasıyla Abdullah Gül'ü de davet etti. Tüm yaşananların ardından fazlasıyla kırgın olan Gül, Kayseri mitingine katılmadığı gibi kampanya süreci boyunca da Evet'e destek verecek hiçbir beyanda bulunmadı. Hatta Gül'e ve Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen medyada ihtiyatlı bir şekilde hayıra yakın bir profil izledi.
Her nedense bir anda büyük bir gürültü kopardı. Tuhaf kampanyalar başladı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabii üzüldük. Yapmamaları gerekirdi. Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman evet demediler, hayır dediler.
Ancak ipleri gerçek anlamda kopartan, ortalığı yangın yerine çeviren asıl fırtına daha sonra koptu. Aralık ayında düzenlenen bir KHK ile halkın terör tehlikesine karşı silah kullanımına ceza muafiyeti getiriliyordu. Çok sayıda hukukçuya göre bu KHK, halkın silahlandırılması ve kendini devlet yerine koyacak şiddet eylemlerinin önünün açılması anlamına geliyordu. Ülke bu KHK ile çalkalanırken Gül de sessizliğini bozdu ve KHK'da var olan muğlaklığın giderilmesi yönünde tweet attı. İktidar zaten bahsi geçen konuyla ilgili muhalefetin oluşturduğu kamuoyu baskısıyla uğraşırken bir de Gül'den gelen tepkiye çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça Gül'ü hedef alarak ne muğlaklığından bahsediyorsun diye o güne kadar Gül'e karşı yaptığı en sert çıkışı gerçekleştirdi.
Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor? CHP'nin ve bir takım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.
Gül'den yanıt gecikmedi.
Üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar. Ve hatta bazı arkadaşlar doğrusu saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam gerektiğini, ne söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar da ileri gittiler. Buna çok üzüldüm. Bunları söyledikten sonra şunu söylemek istedim. Ben 7 sene tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi bir defalarca söyledim. Ama tabii ki bütün birikimimi, bilgimi, tecrübemi bunlar da yer geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Bunları yeri geldiğinde ülkemizi yöneten değerli arkadaşlarımla baş başa gelerek paylaştım. Yeri geldiğinde de kamuoyuyla paylaştım. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim.
Türkiye'nin mevcut cumhurbaşkanı ile önceki cumhurbaşkanı kamuoyu önünde birbirlerine girmişlerdi. Gül de ilk kez sert konuşmuş, sözünü budaktan sakınmamış ve açıkça Erdoğan'a "Ne zaman ne konuda açıklama yapacağımı sana soracak değilim." demeye getirmişti. Artık kılıçlar çekilmişti.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız Haddini Aşan Yaşam Rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Gül'ün bu kararlı tutumu kendisine pahalıya mal oldu. Artık kendisine karşı atış serbestti. AKP'li vekiller televizyonlarda neyin muğlaklığı diye karşısındaydı Gül'ün.
Sayın Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı, anayasanın amir hükmü gereği daha önceki cumhurbaşkanları gibi 7 yıl boyunca tarafsız bir pozisyonda kalmış olmasını anlayabilirim. Ama cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonraki olaylara baktığımızda belli meselelerde kenarda durması ve kenarda durup hiçbir risk almadan daha steril bir söylemle konuşması kendi tercihidir. Şimdi bu mücadele esnasında bir açıklama yapıyorsunuz. Yaptığınız açıklama herhangi bir açıklama. Yani diyorsunuz ki muğlak. Eğer muğlaklığı konuşacaksak çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından muğlaklık, pozisyon alma açısından muğlaklık, risk alma açısından muğlaklık, o konforlu alanı terk etmeyip o steril pozisyonda kalma açısından muğlaklık. Biz bunları konuşmuyoruz.
AK Parti'nin tüm kurmayları açık açık Gül'ü topa tutmaya başladılar. Abdullah Gül AK Parti'nin kurucusu olmamakla dahi itham edildi. Kurucusu olduğu partiden aforoz edilen, İktidar çevrelerinde artık gizlenmeyen bir şekilde topa tutulan Abdullah Gül için tüm yaşananların intikamını alma fırsatı 2018 yılının bahar aylarında ayağının ucuna kadar geldi. Bu öyle bir fırsattı ki belki de Abdullah Gül'ün siyasi hayatının son ama en müstesna sahnesi olacaktı. Bahçeli'nin açıklamasıyla gidilen erken genel seçimlerde Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaktı bu fırsat. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2014'te uygulanan çatı aday formülünü 2018'de daha kapsamlı gerçekleştirme fikrini savunuyordu. İdeolojiyi ikinci planda gören ve Erdoğan'ı alt etmenin aritmetiğini arayan Kılıçdaroğlu için Gül'den daha cazibeli bir aday olamazdı. Nitekim CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel o günlerde yaptığı açıklamada Erdoğan'ı en çok çıldırtacak adayı çıkartacağız diyerek kamuoyuna Gül mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'nun formülü basitti. 2017 referandumunda hayır çizgisinde kalan tüm bloklar tek bir bağımsız cumhurbaşkanı adayını destekleyecek, CHP, İyi Parti, HDP, Saadet ve Demokrat Parti aday çıkartmayarak bağımsız aday olacak Abdullah Gül'ün etrafında birleşecekti. Bu planın gizli kalması ve kamuoyuna yansımaması çok önemliydi. Zira başta CHP tabanı olmak üzere muhalefet bloğunda Gül'den haz etmeyecek ve adaylığına karşı çıkacak geniş kitleler vardı. Tüm bileşenler anlaşıp uzlaştığında Gül'ün adaylığı kamuoyuna açıklanacaktı. Medyadan saklanmaya çalışılan ama kahve köşelerinden kuaför salonlarına kadar herkesin bağıra bağıra Gül'ü adaylaştırma planı Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde başlatıldı. Kılıçdaroğlu temaslarına kolaydan başladı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Çabucak onay aldı. HDP de çekinceli olmakla birlikte Gül'ü destekleme sinyali verdi. Geriye Meral Akşener'i ikna etmek kalmıştı. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem Karamollaoğlu'nun tüm ısrarlarına rağmen Meral Akşener adaylıktan çekilmeyi kabul etmedi. Sayın Gül istediği partiden aday olabilir. Ancak ben de partime söz verdim. Aday olacağım, dedi.
100 bin imzayla aday olma için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak. Teşekkür ederim.
Akşener dilenmeye devam ederken bu görüşmelerin basına sızması hem iktidar medyasını hem de muhalif kamuoyunu ayağa kaldırdı. Biz Gül'e oy vermeyiz, aklınızdan bile geçirmeyin diyen CHP'liler anti-Gül kampanyası yürütmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun kafasında kurduğu plan bu değildi. Akşener'in direnci ve görüşmeler sona ermeden konunun kamuoyuna yansıması dengeleri alt üst etmişti. İktidar cephesinde ise meraklı bekleyiş devam ediyordu. AK Parti'nin doğal adayı olan Erdoğan, Gül'ün adaylığına ilişkin bir yandan umursamaz edalarla cool gözükmeye çalışıyor, diğer yandan Gül'ün aday olmasını hiç istemediğini belli ediyordu.
Yok be, yok. Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Şurada 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz, yolumuza devam edeceğiz.
Tam da bu günlerde Abdullah Gül'e kamuoyunda bugün dahi yeteri kadar açıklaması yapılmamış, son derece düşündürücü bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Gül'ü ziyaret ederek gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Adaylıkların açıklanmasına çok kısa bir zaman kala vuku bulan bu gizemli ziyaretin sebebi ise elbette belliydi. Abdullah Gül ziyaretin dostane olduğunu ve bir dayatma olmadığını söylese de iktidarın Gül'ü adaylıktan vazgeçirme çabası olduğu apaçık ortadaydı. Çok kısa bir zamana sıkışan ve Türkiye'yi günlerce diken üstünde merak içinde tutan bu adaylık gündemi en sonunda sonuçlandı. Meral Akşener ikna edilemedi. Ortak adaylık formülü rafa kalktı. Saadet Partisi'nin Gül'e yaptığı bizim adayımız ol teklifini de Gül kabul etmedi. Kameraların karşısına geçen Gül, toplumsal mutabakatın sağlanamaması sebebiyle adaylığının söz konusu olmadığını söyledi.
Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle bir geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir.
24 Haziran 2018'de Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçe'ye karşı yarışan Erdoğan ilk turda seçimi kazandı. Gül ortak aday olsaydı ne olurdu sorusunun yanıtı ise hiçbir zaman bilinmeyecek. Saadet Partisi'nin adayı olmayı kabul etmeyip tüm muhalefetin kendi etrafında birleşmesinde ısrar eden Gül, 30 yıllık siyasi hayatının belki de son tangosunu elinin tersiyle itmiş oldu. Gül'ün bu kararında İbrahim Kalın ve Hulusi Akar tarafından kendisine yapılan ziyarette konuşulanların ne derece etkili olduğunu ise bilmiyoruz. Görüşmenin 3 tanığı da hayatta ama hiçbirisi bu görüşmenin içeriği hakkında konuşmaya hevesli değil.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.